Ayrım 8.
Roberto'nun pizza lokantasında Amerika'da aktör ve yönetmenle buluşmak üzere sözleştim. Üzerlerinde bırakmış olabileceğim kötü etkiyi gidermek için bir an önce oraya geri dönmeliydim. Çıkmadan önce hizmetçiye ve apartmanın kapıcısına, eğer zamanında burada olmazsam ve Moğol tipli genç bir adam bana bir paket getirecek olursa, onu benim daireme götürmelerini, salonda beni beklemesini rica etmelerini ve ihtiyacı olan bir şey olup olmadığını sormalarını istedim. Eğer herhangi bir nedenden dolayı genç adam bekleyemeyeceğini söylerse, ondan paketi kendilerine bırakmasını istemelerini söyledim. Hepsinden önemlisi paketi almadan onu kesinlikle göndermemeleri gerekliydi. Bir taksiye atladım ve St. German Bulvarı ile St. Paris Caddesi'nin kesiştiği köşeye gitmek istediğimi söyledim. Nefis bir yağmur yağıyordu. Lokantaya, lokantanın tabelasına ve Roberto'nun cömert gülüş müsesine sadece birkaç yüz metre kalmıştı. Roberto bazen kapının dışında sigara içerdi. Dar kaldırımda tam karşımdan bebek arabasıyla bir kadın bana doğru geliyordu. Ve ikimizin geçebileceği kadar yer olmadığından ben kaldırımdan aşağı inerek ona yol verdim. Sonra yavaşlatılmış hareketlerle sanki dünya korkunç bir sarsıntıyla sarsıldı. Yer gök birbirine karıştı. Köşedeki binanın tepesindeki ufak birkaç mimari ayrıntıyı fark edecek kadar vaktim oldu. Daha önce de buradan sık sık geçmiştim. Ama hiç yukarı bakmamıştım. Şaşkınlığımı, kulağımdaki şiddetli rüzgar sesini ve uzakta bir yerlerden gelen köpek havlamalarını hatırlıyorum. Sonra her şey karardı. Sonunda ışık olan kara bir deliğe doğru aniden yuvarlandım. Işığa ulaşmadan önce görünmeyen eller tarafından yukarı doğru hoyratça çekilirken çevremi saran sesler ve çığlıklar sayesinde uyandım. Bütün bunlar sadece birkaç saniyelik bir sürede olup bitti. Ağzımın içindeki kan tadını, ıslak asfalt kokusunu hissettim ve o zaman kaza geçirdiğimi anladım. Aynı anda hem bilincim yerindeydi hem de kendimde değildim. Hareket etmeye çalıştım ama başaramadım. Yerde yanımda yatan bir başkası olduğunu fark ettim. Onun kokusunu alabiliyordum. Birden fazla parfüm kokusu. Kaldırımda bebeğini gezdiren kadın olmalı diye düşündüm. Aman Tanrım. Birisi yanıma gelip beni kaldırmaya çalıştı. Bana dokunmayın diye bağırdım. Hareket etmek tehlikeli olabilirdi. Sıradan bir gece, sıradan bir sohbet sırasında öğrenmiştim bunu. Boynum kırıldıysa ani bir hareket ömür boyu felç kalmama neden olabilirdi. Bilincimi yitirmemek için çabaladım. Acı duymayı bekliyordum ama o acı asla gelmedi. En iyisi hareket etmeye çalışmak diye düşündüm. Kramp gibi, uyuşukluğa benzer bir şey hissettim. Yeniden beni kıpırdatmamalarını söyledim. Sabit bir siren sesi duydum ve biliyordum ki artık rahatlıkla uyuyabilirim. Yaşamımı kurtarmak için savaşmama artık gerek kalmadı. Kazansam da, kaybetsem de artık benim elimden gelen bir şey yoktu. Gerisi doktorlara, hemşirelere, kadere, herhangi bir başka şeye, Tanrı'ya kalmıştı. Bir kız çocuğunun sesini duydum. Bana adını söyledi ama tam anlayamadım. Sakin olmamı istiyor, ölmeme izin vermeyeceğini söylüyordu. Söylediklerine inanmak istedim. Yanımda kalması için ona yalvardım. Ama kayboldu. Birisinin boynuma plastik bir şey yerleştirdiğini fark ettim. Ağzıma bir maske takıldı. Ve ben yeniden uyuyakaldım. Ve bu defa hiç rüya görmedim. Tekrar kendime geldiğimde tek duyabildiğim kulaklarımdaki korkunç uğultuydu. Onun dışında her şey sessiz ve tümüyle karanlıktı. Birden her şeyin hareket ettiğini fark ettim. Ve tabutumun içinde beni taşıdıklarına ve neredeyse canlı canlı gömülmek üzere olduğuma emindim. Duvarlara vurmaya çalıştım. Fakat bir tek kasımı bile kımıldatamıyordum. Bana sonsuzluk kadar uzun gelen bir zaman boyunca çaresiz bir biçimde bir yere doğru itiliyormuş gibi hissediyordum. Sonra kalan tüm gücümü toplayarak kapalı alanda yankılanıp neredeyse kulaklarımı sağır edecek kadar yüksek sesle bir çığlık attım. Ama bir kez çığlık attım ya, biliyordum ki artık kurtuldum. Ayaklarımın ucunda o anda bir ışık belirdi. Ölmediğimi anladılar. Işık, kutsal ışık. Yavaş yavaş tüm bedenimi aydınlattı. En sonunda tabutun kapağını kaldırıyorlardı. Soğuk bir ter boşaldı üstümden. En korkunç acıyı o anda hissettim. Fakat aynı zamanda mutluydum. Ve hatalarını anladıkları ve beni yeniden dünyaya döndürdükleri için keyifliydim. Işık en sonunda gözlerime kadar ulaştı. Yumuşak bir el bana dokundu. Melek yüzlü birisi alnımdaki teri siliyordu. Merak etmeyin dedi altın rengi saçlı ve beyaz giysili melek. Ben bir melek değilim. Ölmediniz. Ve bu da bir tabut değil. Sadece bir tomografi cihazı. Başka bir yaralanmanız olup olmadığına bakıyoruz. Çok ciddi bir şey var gibi görünmüyor. Ama işimiz bitinceye kadar böyle kalmanız gerekiyor. Kırık yok mu yani? Hayır. Sadece ufak birkaç sıyrık. Size bir ayna versem kendinize bakınca korkabilirsiniz. Ama şişlikler birkaç güne kadar kaybolacak. Kalkmaya çalıştım. Ama çok yumuşak bir hareketle beni engelledi. O anda başımda korkunç bir acı hissettim ve inledim. Kaza geçirdiniz. Acı duymanız çok normal bir durum. Sanırım bana yalan söylüyorsunuz diyebildim. Ben yetişkinim. İyi bir yaşamım oldu. Kötü haberi verebilirsiniz. Paniğe kapılmam. Beynimdeki bazı damarlar patlamak üzere değil mi? İki hemşire belirdi. Ve beni bir sedyeye koydular. Boynumda ortopedik bir boyunluk olduğunu fark ettim. Birisi bize, size dokunulmamasını istediğinizi söyledi dedi melek. Çok iyi olmuş. Bu boyunluğu bir süre takmanız gerekecek. Sadece olabilecek kötü şeyleri engellemek için. Çünkü ne olabileceğini kimse önceden bilemez. Çok kötü bir sarsıntı geçirdiniz. Aynı zamanda çok şanslısınız. Ne kadar sürer? Burada kalamam. Kimse bir şey söylemedi. Marie, radyoloji bölümünün dışında gülümseyerek beni bekliyordu. Doktorlar yaralarımın çok ciddi olmadığını ona söylemişlerdi. Saçlarımı okşuyor ve görünüşüm yüzünden geçirdiği şoku dikkatle izliyordu. Küçük kortejimiz koridorda ilerliyordu. Marie, sedyeyi iten iki hemşire ve beyazlar içindeki melek. Başımdaki ağrı giderek daha da kötüleşiyordu. Hemşire, başım... Ben hemşire değilim. Şu anda sizin doktorunuzum. Özel doktorunuzun gelmesini bekliyoruz. Başınızdaki ağrı için endişelenmeyin. Kaza geçirdiğinizde kendini savunmak için bedeniniz kendiliğinden tüm damarlarını kapatır. Kan kaybını önlemek içindir bu. Tehlikenin geçtiğini anladığında damarlar yeniden açılır. Kan akmaya başlar ve bu da biraz acı verir. Sadece bu nedenle başınız ağrıyor. Neyse, isterseniz uyumanıza yardımcı olacak birkaç şey verebilirim. İstemedim. Ve ruhumun karanlık bir köşesinden geliyormuş gibi bir gün önce duyduğum sözleri hatırladım. Siz bunların olmasına zamanı gelince izin vereceğini söylüyor. Biliyor olamaz. St. German Bulvarı ile St. Perse Caddesi'nin kesiştiği köşede olan biten her şeyin evrensel bir komplo sonucu, nesillerin tükenmek üzere olduğu bu tehlikeli biçimde dengeli gezegenle ilgilenmekle meşgul olan tanrıların bunun yerine sadece zahiri aramaya gitmemi önlemek için varlarını yoklarını ortaya koymaları ve onların onlar tarafından önceden belirlenen bir şey olması mümkün olamaz. Eğer Mikail gerçekten bir ses duymadıysa ve ortada bir plan yoksa ve tüm bunlar benim düşünebildiğimden çok daha önemli değilse, o takdirde Mikail'in geleceği önceden görmesi de olanaksızdı. Her şey bana fazla gelmeye başlıyordu. Marie'nin gülümsemeleri, birisinin gerçekten de gayipten sesler duyma olasılığı, bana giderek artan bir acı veren baş ağrım. Doktor, fikrimi değiştirdim. Uyumak istiyorum. Bu acıya dayanamıyorum artık. Doktor tekerlekli sedyeyi iten hemşirelerden birine bir şeyler söyledi. Hemşire ben odaya ulaşmadan gidip dönmüştü bile. Kolumda bir iğne batması hissettim ve hemen uykuya daldım. Uyandığımda tam olarak neler olduğunu, kaldırımda yanımdan geçen kadının yaralanıp yaralanmadığını ve o kadının bebeğine ne olduğunu bilmek istedim. Marie dinlenmeye ihtiyacım olduğunu söyledi. Fakat sonra doktorum ve arkadaşım Doktor Lloyd geldi ve bana söylemesi için bir neden olmadığını düşündü. Bana bir motosiklet çarpmıştı. Yanımda yerde yattığını gördüğüm kişi de motosikletin genç erkek sürücüsüydü. Benimle aynı hastaneye getirilmişti. Ve benim gibi birkaç küçük sıyrık dışında bir şeyi yoktu. Kazadan hemen sonra polis kazayı aydınlatmak için bir soruşturma başlatmıştı. Ve kaza olduğunda benim yolun tam ortasında durduğumu ve böylece motosiklet sürücüsünün yaşamını tehlikeye attığımı söylemişlerdi. Her şey açıkça benim hatamdı. Ama sürücü beni sıkıştırmak niyetinde değildi. Marie onu görmüş ve onunla konuşmuştu. Çalışma izni olmadan ülkede çalışan bir kaçak göçmendi. Ve polisle herhangi bir görüşme yapmaktan korkuyordu. 24 saat sonra taburcu olmuştu. Çünkü kaza sırasında beyinde olabilecek hasar riskini azaltan bir kask vardı başında. 24 saat sonra taburcu edildi mi dedin? Yani ben bir günden fazla süredir burada mıyım? 3 gündür buradasın. Tomografiden çıktığın zaman doktor beni arayıp sana sakinleştirici vermek istediğini söyledi. Daha sonra daha gergin, sinirli ve keyifsiz olacağını düşündüm ve ona verebileceğini söyledim. Peki şimdi ne olacak? Hastane 2 gün daha geçireceksin ve sonra boynundaki o şeyle 3 hafta daha 48 saatlik kritik dönemden geçiyorsun. Elbette bedeninin bir kısmı hala nasıl istiyorsa öyle hareket etmek istiyor. Ve işte o zaman bir sorun yaşayabiliriz. Fakat acil bir durum gerçekleşirse ya da gerçekleştiğinde düşünürüz. Gereksiz yere endişe etmenin anlamı yok. Yani hala ölebilirim. Senin de iyi bildiğin bir şey var. Ölüm hiçbirimiz için sadece bir olasılık değil. Zaten hepimiz öleceğiz. Evet ama ben hala bu kazadan dolayı ölebilir miyim? Doktor Lloyd durakladı. Evet. Her zaman makinelerin yakalayamadığı bir kan pıhtısı oluşabilir. Ve o pıhtı her an aradan kaçıp emboliye neden olabilir. Aynı zamanda bir hücrenin çılgınca bir şey yapıp kanser oluşturma olasılığı da var. Böyle şeyler söylememelisin dedi Marie. 5 yıldır arkadaşız. Bana bir soru sordu ve ben de ona cevap verdim. Ve şimdi bir sakıncası yoksa ofisime dönmem gerekiyor. Tıp sizin bildiğiniz gibi değildir. Bizim yaşadığımız dünyada başka olasılıklar da vardır. Bir çocuk 5 elma almaya gittiyse ama eve sadece 2 taneyle dönerse İnsanlar onun 3 ölmeyi yediğini düşünür. Benim dünyamda ise ona verilen paranın 5 elma için yetmediği olasılığı vardır. Eve gelirken onları kaybetmiş olabilir. Yolda aç biriyle karşılaşmış ve elmaları onunla paylaşmış olabilir. Ve bu böyle uzar gider. Benim dünyamda her şey mümkündür ve her şey görecelidir. Sara hakkında ne biliyorsun? Marie hemen Mikail'den bahsettiğimi anladı ve bir anlık hoşnutsuzluk belirtisini gizleyemedi. Gitmesi gerektiğini ve onu bekleyen bir film ekibi olduğunu söyledi. Doktor Lloyd gitmek üzere eşyalarını topladığı halde sorumu yanıtlamak için durdu. Beynin belirli bir bölgesindeki elektriksel itkinin fazla olmasıdır. Bu itkinin gücü çırpınmaların şiddetinin az ya da çok olmasını sağlar. Konu hakkında tam bir çalışma yoktur. Ama kişinin büyük stres altında olduğunda nöbet geçirebileceğini düşünüyorlar. Ama sen endişelenme. Epileptik belirtiler her yaşta ortaya çıkabiliyorsa da motosiklet çarpması sonucu epilepsi olmak mümkün değil. Peki nedeni nedir? Bu konuda uzman değilim ama istiyorsan öğrenebilirim. Eğer evet yapabilirsen. Ve bir sorum daha var. Fakat lütfen beynimin kaza yüzünden etkilendiğini falan düşünme. Epilepsi hastalarının gaipten sesler duyması ve bazı şeyleri önceden sezinlemesi mümkün olabilir mi? Birisi sana bu kazanın olacağını mı söyledi? Tam olarak değil. Fakat ben öyle anladım. Bak, daha fazla kalamam. Marie'yi de arabamla bırakırım. Bakalım epilepsiyle ilgili senin için neler bulabileceğim. Marie 2 gündür yoktu. Ve kazanın şokuna rağmen zahir hayatımda her zamanki yerini almıştı. Biliyordum ki eğer Mikail verdiği sözü tuttuysa içinde Esther'in adresinin bulunduğu bir zarf beni evde bekliyor olacaktı. Ancak şimdi bu düşünce beni korkutuyordu. Ya Mikail gaipten gelen o sesle ilgili doğruyu söylemişse? Kaza ile ilgili ayrıntıları hatırlamaya çalıştım. Bir şey geliyor mu diye gayri ihtiyari bakarak kaldırımdan aşağı bir adım atmıştım. Bir arabanın yaklaştığını gördüm. Ama sanki bana oldukça uzaktaymış gibi gelmişti. Ve büyük olasılıkla o arabayı geçmeye çalışan bir motosiklet benim görüş alanımın dışında olduğu için gelip bana çarpmıştı. Ben bazı işaretlere inanırım. Santiago'ya giden yolu yürüdükten sonra benim için her şey tam anlamıyla değişti. Öğrenmemiz gereken her neyse daima bizden önce orada olur. Tanrı'nın bizi nereye yönlendirdiğini ve bir sonraki adımımızın hangisi olması gerektiğini bulabilmek için biz sadece saygı ve dikkatle çevremize bakmalıyız. Aynı zamanda sırlara saygı duymayı da öğrendim. Einstein'ın söylediği gibi, Tanrı evrenle zar oyunu oynamaz. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ve her şeyin bir anlamı vardır. Bu anlam neredeyse her zaman saklı kalabilir. Ama yaptıklarımız şevkin enerjisine dokunduğunda daima yeryüzündeki asıl görevimize yaklaştığımızı biliriz. Eğer böyleyse o zaman her şey yolunda. Değilse doğru yolda olduğumuz zaman işaretleri izleriz ve ara sıra tökezlersek tanrısal güç yardımımıza koşar ve hata yapmamızı engeller. Bu kaza bir işaret miydi? Mikail benim için tasarlanmış bir işaret mi sezdi? Bu soruların yanıtının evet olduğuna karar verdim. Ve belki de bu nedenle kendi kaderimi ve benden çok daha büyük bir şey tarafından yönlendirilmeyi kabul ettiğimden gün boyunca zahirin şiddetinin azalmaya başladığını fark ettim. Tek yapmam gerekenin zarfı açmak, onun adresini okumak ve gidip kapısını çalmak olduğunu biliyordum. Fakat tüm işaretler bunun yanlış bir zaman olduğunu gösteriyordu. Esther gerçekten hayatımda düşündüğüm kadar önemliyse, eğer beni hala seviyorsa, geçmişte yaptığım hataların aynısını yapmaya beni iten bu durumu neden zorlamalı ki? Bu hataları tekrarlamamak için ne yapmalı? Kendimi daha iyi tanımalı, neyin değiştiğini arayıp bulmalı ve daima keyifli olan yolda bu ani freni yapmamı gerektiren şeyi bulmalıyım. Bu yeterli miydi? Hayır. Aynı zamanda Esther'in de kim olduğunu öğrenmeliyim. Birlikte olduğumuz zaman boyunca onda ne gibi değişiklikler oldu, onu bulmalıyım. Ve bütün bunlar bu iki soruyu yanıtlayabilmem için yeterli miydi? Bir üçüncü şey daha vardı. Kader bizi neden bir araya getirmişti? Hastane odasında bol bol boş zamanım oldu. Ve böylece hayatımı baştan sona gözden geçirdim. Daima hem serüven hem de güven aramıştım. Bu ikisinin gerçekten bağdaşmayacağını bilerek hem de. Esther'e duyduğum aşktan emindim. Ve diğer kadınlara da kolaylıkla aşık oluyordum. Sadece baştan çıkarma oyunu. Yeryüzündeki en ilginç oyun olduğu için. Karıma onu sevdiğimi gösterdim mi? Belki bir süre. Ama daima değil. Neden? Çünkü bunun gerekli olmadığını düşünüyordum. Onu sevdiğimi biliyor olmalıydı. Duygularımdan herhalde şüphe edemezdi. Hatırlıyorum da, yıllar önce birisi bana yaşamım boyunca sahip olduğum sevgililerim arasında bir ortak payda olup olmadığını sormuştu. Yanıt basitti. Ben. Ve bunu fark ettiğimde doğru insanı aramak için ne kadar zaman kaybettiğimi gördüm. Kadınlar değişti ama ben aynı kaldım. Ve bu paylaşılan deneyimlerden bana bir şey kalmadı. Bir sürü sevgilim oldu. Ama ben daima doğru insanı bekliyordum. Kontrol ettim ve kontrol edildim. Ve ilişki asla bundan öteye gitmedi. Esther yaşamıma girip her şeyi değiştirinceye kadar. Eski karımı sevecenlikle düşünüyordum. Artık onu bulmak gibi takıntım yoktu. Bir kelime bile açıklama yapmadan neden ortadan yok olduğunu da merak etmiyordum. Sökmek zamanı ve dokumak zamanı evliliğimin doğru bir hesap dökümü olmuştu. Ama hepsinden öte benim sevme yeteneğim olduğunun ve bir başkasına ihtiyaç duyduğumun kanıtıydı. Esther sözcüklerden çok daha fazlasına geliyordu. Özellikle ben o sözcükleri birlikteyken asla söylemediğim için. Bir şeyin ne zaman sona erdiğini bilmek daima önemlidir. Dairelerin kapanması, kapıların kapanması, kitapların biten bölümleri, adını ne koyarsak koyalım, önemli olan yaşamımızda olup bitenleri geçmişte bırakmak. Yavaş yavaş geri dönemeyeceğimi ve bazı şeyleri eskiden nasılsa öyle yapmak için zorlayamayacağımı anlamaya başladım. Bu 2 yıl ve ondan sonra sonsuz bir cehennem azabı gibi geçen bunca zaman, şimdi bana gerçek anlamını gösteriyordu. Ve bu anlam, evliliğimden çok ötede bir yerlerdeydi. Tüm erkekler ve tüm kadınlar, birçoğumuzun aşk diye adlandırdığı bir enerjiyle birbirlerine bağlı. Ama aslında bu evrenin ham maddesidir. Bu enerji, başka çıkarlar için bu evrenin ham maddesidir. Bu enerji başka çıkarlar için kullanılamaz. Bizi yavaşça ileriye götürür. Hayatta öğrenmemiz gerekenleri içinde barındırır. Eğer onu istediğimiz yöne gitmeye zorlarsak, sonunda kendimizi umutsuz, engellenmiş, hayal kırıklığına uğramış buluruz. Çünkü o enerji artık özgür ve vahşidir. Hayatımızın geri kalanını, böyle bir insanı ya da nesneyi sevdiğimizi söyleyerek geçirebiliriz. Oysa gerçek sadece acı çekiyor olduğumuzdur. Çünkü aşkın gücünü kabullenmek yerine onu küçümsemeye çalışıyoruz demektir. Böylelikle yaşadığımızı sandığımız dünyaya uyum sağladığımızı sanırız. Bu kanıda ne kadar çok düşünürsem, zahir o kadar zayıf düşüyor. Ve kendime biraz daha fazla yaklaşıyordum. Kendimi zihinsel olarak daha fazla iş yapmaya, daha çok sessizlik, meditasyon ve sebat gerektiren işler yapmaya hazırladım. Geçirdiğim kaza, henüz onarılma zamanı gelmemiş bir şeyi zorlamamam gerektiğini anlamama yardımcı olmuştu. Doktor Luit'in söylediklerini hatırladım. Beden böylesi bir travma geçirdiğinde ölüm her an gelebilir. Ya bu doğruysa, ya 10 dakika içinde kalbim durursa, bir hemşire akşam yemeğimi getirmek için odaya girdi ve ona sordum. Cenazenizi hiç düşündünüz mü? Merak etmeyin diye yanıtladı. Yaşayacaksınız. Hatta şu anda çok daha iyi görünüyorsunuz. Merak etmiyorum yaşayacağımı biliyorum. Gayipten bir ses bana söyledi bunu. Bile bile gayipten bir sesten bahsettim. Sadece dikkatini çekmek için. Kuşkulu bir biçimde bana baktı. Belki de bir inceleme daha yapmanın ve beynimin gerçekten de etkilenip etkilenmediğini kontrol etmenin zamanının geldiğini düşünerek. Yaşayacağımı biliyorum diye devam ettim. Belki bir gün, bir yıl, 30 ya da 40 yıl. Ama bir gün tüm bilimsel gelişmelere rağmen bu dünyayı terk edeceğim ve bir cenaze törenim olacak. Ben de şimdi tam bunu düşünüyordum. Ve siz de bunu hiç düşündünüz mü diye merak ettim. Asla. Düşünmek de istemiyorum. Ayrıca bu beni gerçekten ürkütüyor. Her şeyin bir gün biteceğini bilmek. Ama bundan hoşlansanız da, hoşlanmasanız da, bu fikre katılsanız da, katılmasanız da, bu hiçbirimizin kaçamayacağı bir gerçek. Bu konuda biraz konuşmak hoşunuza gider mi? Korkarım görmem gereken başka hastalarım var dedi. Yiyecekleri masanın üstüne bırakıp, olabildiğince çabuk, sanki benden değil ama sözlerimden kaçar gibi odadan çıkmaya çalışırken. Hemşire belki bu konuda konuşmak istemiyordu. Ama tek başına bunları düşünen ben ne yapmalıydım? Çocukken öğrendiğim bir şiirden bazı dizeler aklıma geldi. İstenmeyen konuk geldiğinde korkabilirim. Gülümseyebilir veya derim ki günüm iyi geçti, hadi gece olsun. Tarlaları sürülmüş, evi temiz, masayı hazır bulacaksın. Ve her şey yerli yerinde olacak. Bu doğru olsa ne iyi olurdu? Her şey yerli yerinde. Peki mezar taşımda ne yazacak? Esther ve ben. İkimiz de vasiyet etmiştik. Diğer bazı şeylerin yanında cenazemizin yakılmasını istedik. Küllerim, Santiago yolu üzerinde Cebreiro adı verilen yerde rüzgara savrulsun istedim. Ve Esther de küllerinin denize serpilmesini istedi. Böylece yazılı bir mezar taşı olmayacaktı. Ama ya bir mezar taşı yazısı seçmem gerekirse, şunların yazılmasını isterdim. Hala yaşarken öldü. Bu bir açıdan çelişkili gibi görünebilir. Ama çalışmayı, yemek yemeyi ve her zamanki sosyal faaliyetlerine katılmayı sürdürseler bile, yaşamayı bırakan birçok insan tanıyordum. Her şeyi otomatik yapan, her yeni günle birlikte gelen büyülü anları unutan, yaşamın gizemi hakkında düşünmeyi asla bırakmayan, bir sonraki dakikanın bu gezegende yaşadıkları son dakika olabileceğini asla anlamayan insanlar. Bunu hemşireye anlatmaya çalışmak anlamsızdı. Çünkü yemek tabaklarını almaya gelen farklı birisiydi. Bu yeni hemşire beni soru yağmuruna tuttu. Sanırım bir doktor yapmasını istemişti. İsmimi hatırlayıp hatırlamadığımı, hangi yılda olduğumuzu, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının adını, yani akıl sağlığınızın yerinde olup olmadığını anlamak için sorulan bildiğimiz türden sorular sordu. Ve tüm bunlar her insanın sorması gereken soruyu sorduğum için oluyordu. Hiç cenaze töreninizi düşündünüz mü? Er ya da geç öleceğinin farkında mısın? O gece gülümseyerek uykuya daldım. Zahir kayboluyor ve Esther geri dönüyordu. Ve ben o zaman ölürsem, yaşamımda onca olup bitene karşın, tüm hatalarıma, sevdiğim kadının kaybolmasına, uğradığım haksızlıklara ya da başkalarına çektirdiklerime rağmen son anıma kadar yaşama asılı kalacak ve kesin olarak doğrulayacaktım ki günüm iyi geçti. Hadi gece olsun. 2 gün sonra eve döndüm. Marie öğle yemeğini hazırlamak üzere gitti ve ben birikmiş mektuplara göz attım. Kapı telefonu çaldı. Geçtiğimiz hafta beklediğim zarfın geldiğini ve masanın üstünde olması gerektiğini söyleyen kapıcıydı arayan. Teşekkür ettim. Ama tüm beklentilerimin tersine, zarfı hemen açmak için acele etmedim. Marie ve ben yemek yedik. Ona film çekimlerinin nasıl gittiğini sordum. Ve o da bana öncelikli planlarımın ne olduğunu sordu. Çünkü boynumdaki takılı olan bu ortopedik boyunluk yüzünden çok fazla dışarı çıkamayacaktım. Eğer gerekirse gelip yanımda kalabileceğini söyledi. Bir Kore televizyon kanalı için çekim yapmam gerekli. Ama her zaman erteleyebilir ya da hatta tümüyle iptal edebilirim. Elbette bana ihtiyacın varsa. Ah, tabii ki var ve etrafımda olman çok güzel olurdu. Yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Menajerini aramak için telefonu aldı ve ona anlaşmalarda değişiklik yapmasını söyledi. Telefonda menajerine ama onlara hasta olduğumu falan söyleme. Batıl inançlarım vardır ve bu özrü geçmişte ne zaman kullandıysam daima başıma gerçekten çok kötü şeyler gelmiştir. Onlara sadece çok sevdiğim birine bakmak zorunda olduğumu söyle dediğini işittim. Benim de yapmam gereken bir sürü acil şey vardı. Ertelenmesi gereken söyleşiler, yanıtlanması gerekli davetler, telefonla arayan ve çiçek gönderenlere yazılması gereken teşekkür mektupları, okunması gerekenler, yazılması gereken ön sözler ve tavsiye mektupları. Marie bütün günü ajansımla telefonda konuşarak geçirdi. Programım yeniden düzenlendi. Böylece kimse yanıtsız bırakılmayacaktı. Her akşam eve yemek yedik. Sıradan ve ilginç şeylerden konuştuk. Diğer tüm çiftler gibi. Bu akşam yemeklerinden birinde birkaç bardak şarap içtikten sonra bana değiştiğini söyledi. Bu sanki seni bir biçimde yeniden yaşama döndürdü. Ölümle bir an için temas etmişsin gibi bir şey dedi. Bu herkesin başına gelebilir. Ama bunu söylemeliyim. Ve endişelenme. Tartışma başlatmak niyetinde değilim. Ve kıskançlık krizi de geçirmiyorum. Eve geldiğinden beri Esther'den bir kez bile bahsetmedin. Aynı şey sökmek zamanı ve dokumak zamanını bitirdiğinde de oldu. Kitap sanki bir tür terapi oldu senin için. Ne yazık ki etkisi çok fazla sürmedi. Kazanın beynimi etkilediğini mi söylemeye çalışıyorsun? Sesimin tonu kızgın değildi. Ama yine de konuyu değiştirmeye karar verdi. Ve Monaco'dan Kans'a giderken yaptığı korkunç helikopter yolculuğunu anlatmaya başladı. Daha sonra yatakta seviştik. Ortopedik boyunluğum yüzünden bayağı zorlanarak tabii. Ve birbirimizi çok yakın hissettik. 4 gün sonra masamın üstündeki büyük kağıt yığını kayboldu. Sadece üzerinde adımın ve oturduğum dairenin numarasının yazılı olduğu büyük beyaz bir zarf vardı. Marie zarfı açmaya gitti. Ama ona bekleyebileceğini söyledim. Bu konuda bana soru sormadı. Belki bankalardan birinden gelen bir bilgi ya da gizli bir yazışmaydı. Belki de başka bir kadından geliyordu. Ben de açıklama yapmadım. Sadece masanın üstünden kaldırdım ve kitapların arasında bir yere rafın üstüne koydum. Eğer ona bakmayı sürdürseydim, zahir yeniden dönecekti. Esther'e duyduğum aşk hiç azalmadı. Fakat hastanede geçirdiğim her gün bir yığın şaşırtıcı anıyı da beraberinde getirdi. Sadece yaptığımız sohbetleri değil, sessizce geçirdiğimiz dakikaları da. Yeni bir maceraya atılacağı zaman gözlerindeki ifadeyi hatırladım. Sanki ateşli, genç bir kızın gözleriydi. Ya da kocasının başarısından gurur duyan bir kadınınkiler veya yazdığı her konuyla ilgilenen bir gazetecinin gözleri ve daha sonra benim hayatımda artık yeri yokmuş gibi görünen bir kadının gözleriydiler. Bu mutsuz bakışlar bana savaş muhabiri olmak istediğini söylemesinden önce başlamıştı. Her görevden dönüşünde o mutsuz bakışlar değişiyor, keyifli hale geliyordu. Ancak birkaç gün sonra yeniden o üzüntü geri dönüyordu bakışlarına. Bir öğleden sonra telefon çaldı. O genç adam arıyor dedi Marie, telefonu bana verirken. Telefonun diğer ucunda Mikael'in sesini duydum. önce kazadan dolayı ne kadar üzgün olduğunu söyledi. Ve sonra da zarfı alıp almadığını sordu. Evet, burada, bende. Gidip onu bulacak mısın? Marie konuşmamızı dinliyordu. Ve konuyu değiştirmenin en iyisi olacağını düşündüm. Seni gördüğümde bu konuyu konuşuruz. Seni rahatsız etmek falan değil niyetim. Ama bana yardım edeceğine söz verdin. Ve her zaman verdiğim sözleri tutarım. İyileşir iyileşmez bir araya geleceğiz. Bana cep telefonu numarasını bıraktı. Telefonu kapatırken Marie'ye baktım. Farklı bir kadın gibi görünüyordu. Demek hiçbir şey değişmedi dedi. Tam tersine her şey değişti. Kendimi daha iyi anlatabilmeliydim. Ve hala Esther'i görmek istediğimi anlattım. Nerede olduğunu biliyordum. Doğru zaman geldiğinde bir trene, taksiye, uçağa ya da beni onun yanına götürebilecek her neyse ona binip gidecektim. Bu elbette ki şu anda yanımda olan, tüm sadakatiyle benim onun için ne kadar önemli olduğumu kanıtlamak uğruna her şeyi yapan kadını kaybetmem anlamına geliyordu. Bense tabii ki bir korkaktım. Kendimden utanıyordum. Fakat yaşam buydu işte. Gerçekten de anlatamayacağım bir şekilde ben Marie'ye de aşıktım. Daha fazla bir şey söylememin diğer nedeni ise daima işaretlere inanmış olmamdı. Ve karımla paylaştığım sessiz anları hatırladığımda biliyordum ki sesli ya da sessiz, açıklamalı ya da açıklamasız Esther'i bulma zamanı henüz gelmemişti. Paylaştığımız sessizlikten daha çok yaptığımız konuşmaları hatırlamaya ihtiyacım vardı. Çünkü bu şekilde aramızda her şeyin yolunda gittiği zamanı ve bir şeylerin yanlış gitmeye başladığı anı anlamamı sağlayacak özgürlüğe kavuşacaktım. Marie oradaydı, bana bakıyordu. Benim için bu kadar çok şey yapan birine böylesine hainlik yapmayı sürdürebilir miydim? Kendimi rahatsız hissetmeye başladım. Ama ona her şeyi anlatamazdım. Ta ki hissettiklerimi anlatacak doğru bir yol buluncaya kadar. Marie, farz et ki iki itfaiyeci küçük bir yangını söndürmek üzere ormana girdiler. Sonra işlerini bitirip bir nehir kenarına vardıklarında birinin yüzü tümüyle siyaha bulanmışken diğerinin yüzü tertemizdir. Sorum şu, bu ikisinden hangisi yüzünü yıkayacaktır sence? Aptalca bir soru bu. Elbette yüzü kirli olan. Hayır. Yüzü kirli olan diğerine bakacak ve kendi yüzünün de onunki gibi olduğunu sanacak. Ve tersine yüzü temiz olan da yüzü kir içinde olan meslektaşını görüp kendi kendine ben de kirlenmiş olmalıyım, en iyisi yıkanayım diyecektir. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Demek istiyorum ki hastanede geçirdiğim süre içinde sevdiğim kadınlarda hep kendimi aradığımı anladım. Onların sevgi dolu, tertemiz yüzlerine bakıyor ve o yüzlerde kendi yüzümün yansımasını görüyordum. Onlar diğer yandan bana bakıyorlar ve yüzümdeki kiri görüyorlardı. Ne kadar akıllı ya da ne kadar özgüvenli olurlarsa olsunlar, kendi yansımalarını bende görmeyi bırakıp olduklarından çok daha kötü olduklarını düşündüler. Lütfen bunun sana olmasına izin verme. Aslında şunu da eklemek istedim. Esther'e de böyle oldu. Ve ben şimdi bunu fark ediyorum. Bakışlarının nasıl değiştiğini şimdi hatırlıyorum. Ben daima onun yaşamını ve enerjisini sömürdüm. Ve bu bana mutluluk ve güven verdi. Daha ileriye bunun sayesinde gidebildim. O ise bana baktı ve çirkin olduğunu düşündü. Eksilmişti. Çünkü yıllar geçtikçe benim mesleğim, onun gerçeğe dönüşmesini sağlamak için çok uğraştığı mesleğim, ilişkimizi ikinci plana itti. Eğer onu yeniden görebilirsem, benim yüzümde en az onunki kadar temiz olmalı. Onu bulmadan önce kendimi bulmalıyım.